Beytullah Demircioğlu'yla Sınır Ötesi başlıyor.
Hayırlı akşamlar sevgili dinleyenler. Yeni bir Sınır Ötesi programıyla daha birlikteyiz. Küresel siyasetin kırılma noktalarını, manşetlerin ardındaki gerçekleri ve dünyayı şekillendiren stratejik hamleleri masaya yatırdığımız programımıza hoş geldiniz. Bugün ajandamızın ilk sırasında haftalardır olduğu gibi yine dünya siyasetinin ağırlık merkezini oluşturan ABD-İran gerilimi var. Ancak bugün sadece cephedeki durumu değil, yılan hikayesine dönen ve artık ne savaş ne barış şeklinde tanımlanan o belirsiz müzakere sürecini konuşacağız. İki ileri bir geri giden bu diplomatik trafik sadece siyasetçilerin değil, küresel piyasaların da nefesini kesmiş durumda. Bir bakıyorsunuz uzlaşı ihtimaliyle petrol fiyatları gevşiyor, bir bakıyorsunuz başkentlerden gelen sert bir açıklama her şeyi yeniden alt üst ediyor. İnsan sormadan edemiyor tabii, şu an yürütülen şey gerçekten bir diplomasi mi yoksa ustaca kurgulanmış bir provokasyon mu? Ya da her ikisinin tam ortasında kontrollü bir kaos mu? Gelin bu düğümün nerede körlüğüme dönüştüğüne ve masadaki asıl niyetlere birlikte bakalım. Geçtiğimiz bir haftalık o yoğun mesaide aslında neler yaşandığına bir bakalım. Süreci hızlıca özetleyelim öncelikle. Müzakere trafiğinde en dikkat çekici hamle Tahran'dan geldi. İran, Trump'ın sunduğu 14 maddelik pakete cevabını doğrudan Washington'a değil Pakistan üzerinden iletti. Bu tercih aslında metnin içeriği kadar önemli bir mesaj taşıyordu. Seninle aynı masada oturmaya henüz hazır değilim ya da en azından dünyaya böyle bir görüntü vermek istediği Tahran yönetimi. Peki o kapalı zarfın içinde ne vardı? İran'ın teklifi aslında bir orta yol arayışıydı. Nükleer tesislerimi tamamen kapatmam ama zenginleştirilmiş uranyumun bir kısmını seyreltip üçüncü bir ülkeye gönderirim. Buna karşılık yaptırımlar kalksın, dondurulmuş varlıklarım serbest kalsın ve Hürmüz Boğazı'ndaki o boğucu abluka sona ersin dedi Tahran yönetimi. Bu durumu bir kiracı ev sahibi pazarlığına benzetmek mümkün sevgili dinleyenler. Kiracı diyor ki evi tamamen boşaltmam ama eşyaların yarısını depoya kaldırırım. Siz de kirayı birazcık düşürürsünüz. Ev sahibi Trump ise tek bir şey istiyor, tam tahliye. Nitekim Trump'ın tepkisi diplomasi nezaketinden uzak, tam da ondan duymaya alışık olduğumuz cinstendi. Tam metni okumadım bile, bu aptalca bir teklif. Tahran'ın cevabı ise gecikmedi, masadaki o uçurumu özetledi tabir caizse. Kimse Trump'ı memnun etmek için plan hazırlayamaz ifadelerini kullandığı Tahran yönetimi. Geldiğimiz nokta şu aslında. Teknik detaylarda taraflar birbirine yaklaşmış görünse de asıl düğüm noktası olan uranyum zenginleştirme hakkı konusunda Tahran geri adım atmıyor. Yani taraflar aynı dili konuşuyormuş gibi gözükse de farklı sözcükleri kullanmaya devam ediyorlar. Bu krizi sadece Washington-Tahran ikili ilişkisi olarak okumak yanlış olur kanaatimizce. Krizin taraflarından biri olarak işgal devletinin başbakanı Netanyahu neredeyse her gün ABD yönetimiyle temas halinde olduğunu söylüyor. İsrail medyasından Haaretz'e göre Trump, İsrail'in tek taraflı adım atmasına izin vermek istemiyor. Bu ilginç elbette, yani ABD'nin İsrail'i frenlediği iddia ediliyor. Bu değerlendirme ne kadar gerçeği yansıtıyor açıkçası bilinmiyor. Ama aynı zamanda ABD'nin kendi operasyonlarına zemin hazırladığı da tartışılıyor. İki paralel strateji aynı anda yürüyor bir başka ifadeyle. Daha önce arka planda arabuluculuk yapan Pakistan bu hafta çok daha aktif bir rol üstlendi. İslamabad'da önümüzdeki hafta yeni müzakere turu planlandığı ileri sürülüyor. Pakistan burada hem kendi stratejik çıkarlarını hem de bölgesel istikrarı gözeten ince bir denge kurmuş vaziyette. Sevgili dinleyenler, Trump'ın bu ziyaretten önce İran meselesini çözüme kavuşturmak istediği söyleniyordu. Nedeni, çünkü eli zayıf bir Trump'ın Çin masasındaki pazarlık gücü de zayıf olacağı vurgulanıyordu. Trump'ın sorunu çözmeden Pekin'de bulunuyor şu sıralar. Bir başka ifadeyle İran dosyası Pekin ziyaretinin arka planını doğrudan etkiliyor. Çin bu süreçte hem arabulucu hem de seyirci modundaydı sevgili dinleyenler. Bekliyor Çin. Her geçen gün ABD'nin hem İran hem de diğer diplomatik cephelerde daha fazla enerji harcaması Pekin için ciddi bir avantaj sağlıyor zira. Krize Rusya zaviyesinden bakıldığında ise İran'ın bu şehrinde yapımı süren nükleer santralin ikinci reaktörünün inşaatının %60 dolayında tamamlandığı ifade ediliyor. İnşaatın yapımı planlandığı gibi sürüyor bir başka ifadeyle. Yani Moskova İran'ın nükleer altyapısını inşa etmeye devam ediyor. Bu durum müzakerelerin ne kadar karmaşık bir arka plana sahip olduğunu gösteriyor. İran iç dinamikleri zaviyesinden bakıldığında ise İran devrim muhafızları hükümete savaşa geri dönülmesi için baskı yaptığı ifade ediliyor. Uzun zamandır dillendirildiği gibi. Cumhurbaşkanı Pezeşkian ise müzakereye açık mesajlar veriyor. Tahran tek sesle konuşmuyor bir diğer ifadeyle. Bu iç gerilim müzakere sürecinin neden bu kadar yavaş ilerlediğini de açıklıyor. İran, uranyum zenginleştirme meselesini teknik bir mesele değil, egemenlik meselesi olarak görüyor ve bu konuda geri adım atmak istemiyor. İran bunu tıp, tarım ve enerji için meşru hakkımız olarak tanımlıyor. ABD ve İsrail ise zenginleştirme kapasitesini silah üretiminin öncüsü olarak görüyor. Benzetmek gerekirse İran, tuzu azaltırım ama tüm tuzluğu kaptırmam diyor. ABD ise tuzu da kapatacaksın, tuzluğu da diyor. Arada ciddi bir uçurum var sevgili dinleyenler. Peki bir uzlaşıya varılmazsa Trump savurduğu askeri tehditlerin altını doldurabilecek mi? Gerçekten tam kapsamlı bir askeri operasyon yapabilir mi? Bu soru bu noktada gündeme geliyor ve tartışılıyor. Trump bu hafta özgürlük projesine yeniden dönebiliriz ifadelerini kullandı ve ekledi. Bu sefer daha geniş çaplı bir operasyon parçası olacak dedi. Siyonistlerin en hızlı destekçisi Senatör Lindsey Graham ise Kongre'de askeri harekat çağrısı yaptı. Bu tehditlere rağmen askeri bir operasyonun önünde ciddi engeller olduğu bizzat ABD medyası tarafınca dillendiriliyor. ABD'nin mühimmat stoklarının tükendiğine dair tartışmalar bu hafta da sürdü. Pentagon şimdiye kadar savaşın maliyetinin 29 milyar doları aştığını rapor etti. Uzun süreli bir operasyonun lojistik ve ekonomik maliyeti çok daha yükselecek bir başka ifadeyle. Ayrıca Hürmüz Boğazı'ndan tam çaplı bir çatışma küresel enerji piyasalarını çok daha derin sarsacağı muhakkak. Şu anki tabloya bakıldığında 3 senaryo mümkün gözüküyor sevgili dinleyenler. Birinci senaryo minimalist anlaşma. Taraflar 30 günlük müzakere çerçevesi üzerinde uzlaşabileceği vurgulanıyor. Bu senaryoya göre Hürmüz'ün açılabileceği, yaptırımların kısmen gevşeyeceği, nükleer meselenin ise detaylı görüşmeleri ertelenebileceği öngörülüyor. Bu senaryo şu an en çok konuşulan senaryo olarak ön plana çıkıyor. İkinci senaryo, taraflar resmi bir anlaşmaya varamaz ama çatışma düşük yoğunluklu devam eder. Ne tam savaş ne de gerçek bir barış. Hürmüz aralıklı gerilimlerle işlemeye devam eder. Bu durum küresel ekonomi için en yorucu senaryo olarak gösteriliyor. Üçüncü senaryo ise tırmanma. Özgürlük projesi yeniden başlar. İran karşılık verir, müzakere tablosu bozulur. Bu senaryoda Çin, Rusya ve Pakistan çok daha aktif arabulucu rollere geçer. ABD'nin bölgedeki kredibilitesi tartışmaya açılır deniliyor bu senaryoya göre. Hangi senaryo gerçekleşecek peki? Bunu önümüzdeki günler belirleyecek sevgili dinleyenler. Pekin ziyareti hem ABD için hem de dolaylı olarak ABD-İran denklemi üzerinde belirleyici olacak gibi duruyor. En azından beklentiler o yönde. ABD-İran arasındaki savaşın en büyük mağduru Körfez bölgesi oldu. Körfez ülkeleri arasında ise Birleşik Arap Emirlikleri bu savaşın faturasını en ağır ödeyen ülke oldu denilebilir. Zira Birleşik Arap Emirlikleri bu savaşta bölgedeki tüm Körfez ülkelerinden farklı bir yolu seçti. Suudi Arabistan tarafsızlık ile öfke arasında dengeli bir çizgi çizerken Katar diplomatik kanalları açık tuttu. Umman ve Kuveyt görünmez kalmaya özen gösterdi. Birleşik Arap Emirlikleri ise sahaya indi. Gizli operasyonlar düzenledi. İsrail askerlerini topraklarına kabul etti. ABD'nin yanında aktif bir savaş ortağı görünümü verdi. Ve şimdi bu tercihin bedelini ödüyor Birleşik Arap Emirlikleri. Bu hafta içerisinde Wall Street Journal'ın Birleşik Arap Emirlikleri'nin İran'a yönelik gizli saldırılar gerçekleştirdiği yönündeki haberi oldukça dikkat çekti. ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee'nin dikkat çekici açıklamaları da hakeza. Öte yandan Suudi Arabistan ile Katar'ın reddi ve İran'ın Birleşik Arap Emirlikleri'ni neden stratejik hedef seçtiğini dikkat çeken bir başka soru olarak karşımıza çıkıyor sevgili dinleyenler. Dilerseniz bu başlıklara birazcık daha yakından bakalım. Wall Street Journal'ın bu hafta yayımladığı ve ismi açıklanmayan kaynaklara dayandırılan haberinde Birleşik Arap Emirlikleri'nin savaş boyunca kamuoyuna duyurulmayan gizli askeri operasyonlar yürüttüğü ileri sürüldü. Gazetenin en kritik iddiası şuydu. 8 Nisan ateşkesin hemen ardından, yani tarafların silahları bırakmayı kabul ettiği günlerde Birleşik Arap Emirlikleri İran'ın Basra Körfezi'ndeki kritik enerji tesisi Lavan Adası'nı vurdu. Büyük yangın çıktı. Rafinerinin kapasitesi ciddi hasar gördü. İran bu saldırıyı düşman eylemi olarak nitelendirdi ama saldırganı alenen açıklamadı diyor Wall Street Journal. Yine gazeteye göre Washington bu saldırıdan rahatsızlık duymadı. Tersine bir körfez ülkesinin İran ile doğrudan çatışmaya girmesini sessiz sedasız memnuniyetle karşıladı. Ne Pentagon'dan ne Beyaz Saray'dan yorum yapılmadı. Bu suskunluk onayın bir başka biçimiydi diyor gazete. Birleşik Arap Emirlikleri ise bu iddiaları ne doğruladı ne de yalanladı. Bakanlık sözcüsü yalnızca şunu söyledi. Düşmanca eylemlere karşı her türlü yanıt verme hakkımız saklıdır. Bu cümleyi diplomatik dilde zımni kabul olarak okumak gerekir diyor gazete. Haberin önem taşıdığı bir başka boyut daha var. Bu Birleşik Arap Emirlikleri'nin rolünü ilk kez bu denli net biçimde gün yüzüne çıkartması. Resmi açıklamalar boyunca savunma ve caydırıcılık söylemi kullanan Abu Dhabi fiilen aktif bir muharip taraf olarak savaşın içindeydi bir başka ifadeyle. Wall Street Journal'ın haberiyle eş zamanlı olarak dikkat çeken bir başka gelişme daha yaşandı sevgili dinleyenler. Bu hafta içerisinde ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee'nin kamuoyu önünde açıklamaları oldukça eleştiri aldı. Bir büyükelçinin görev alanı normalde bulunduğu ülkedir, değil mi? Üçüncü ülkelere talimat verir gibi konuşması alışılmış bir diplomatik pratik değil elbette ama Huckabee bu sınırı oldukça aştı. Daha önce de aştığına ilişkin örnekleri görmüştük Ortadoğu politiğine ilişkin yaptığı değerlendirmelerde. Huckabee Suudi Arabistan'a, Katar'a, Kuveyt'e, Umman'a ve Bahreyn'e seslenerek şunu söyledi. Birleşik Arap Emirlikleri bugün mükemmel bir aşamaya ulaşmıştır. Bu ülkelerde bu başarıyı kendilerine model alabilir diye söz konusu ülkeleri işaret etti. Suudi Arabistan'ı, Katar'ı ve Kuveyt'e göndermede bulunduğu ABD Büyükelçisi. Tabii Huckabee bununla da yetinmedi. Açık açık Birleşik Arap Emirlikleri'nin ulaştığı nokta mükemmeldir dedi. Diğer ülkeler bu modeli kendilerine örnek almalı ve nerede durduklarını netleştirmelidir. Ya İsrail ya İran dedi. Tarafsızlık zamanı geçti ifadelerini kullandı Huckabee. ABD'nin İsrail Büyükelçisi Huckabee'nin bu açıklamalarının ne anlama geldiğini birazcık daha çözmeye çalışalım. Huckabee bir tercih dayatıyor değil, esasen bir ödül sistemi tanımlıyor adeta. Doğru tarafı seçerseniz koruma alırsınız demeye getiriyor. İsrail'in demir kupesi sizin semalarınızı da korur. İsrail askerleri sizin topraklarınızda da görev yapar demeye getiriyor. Mısırlı analist Usame Gaviş bu açıklamayı oldukça sert bir dille eleştiriyor. Usame'ye göre Huckabee Birleşik Arap Emirlikleri'ni örnek göstererek aslında diğer Arap ülkelerine şunu söylüyor. Egemenliğinizden vazgeçin. Yabancı askerleri topraklarınıza davet edin. Bölge halkıyla değil, Batı İsrail eksenindeki çıkarlarla aynı hizaya gelin dediğini söylüyor Usame Gaviş. Huckabee'nin bunu bir kazanım olarak da sunması oldukça dikkat çekici sevgili dinleyenler. Yine Mısırlı analist bu yaklaşımı son derece sert bir şekilde eleştiriyor. Bir Arap ülkesinin gökyüzünün ve topraklarının işgal devleti tarafından korunması gurur kaynağı değil, mide bulandırıcı bir utançtır ifadeleriyle eleştiriyor Mısırlı analist Huckabee'nin söz konusu körfez ülkelerine tıpkı Birleşik Arap Emirlikleri gibi İsrail ve ABD paralelinde siyaset izlemesi tavsiyesinde bulunmasına. Evet, bugün Abu Dhabi yönetimi İsrail'in demir kubbesine, ABD'nin lojistik gücüne ve kapalı kapılar ardındaki istihbarat paylaşımına adeta bağımlı haline gelmiş durumda sevgili dinleyenler. Bu bağımlılık arttıkça Birleşik Arap Emirlikleri'nin bağımsız bir dış politika yürütme alanı da o oranda daralıyor elbette. Aslında biz şu an İsrail ile normalleşmenin önce diplomatik, sonra ekonomik, nihayetinde ise topyekün bir askeri entegrasyona nasıl dönüştüğünü canlı yayında izliyoruz adeta. Peki Arap sokağı bu duruma ne diyor? Birleşik Arap Emirlikleri'nin bu siyasetine nasıl yaklaşıyor? El-Ahbar gibi kuruluşların saha araştırmaları gösteriyor ki Birleşik Arap Emirlikleri'nin bu tutumu en yakın müttefiki sayılan ülkelerin halkları arasında bile çok ciddi bir rahatsızlık ve kırılmaya neden olmuş durumda. Asıl dikkat çekici olan ise bölgenin diğer ülkelerinin yönetimlerinin takındığı tavır. Eski Suudi Arabistan Başkanı Prens Turki El Faysal, İsrail'in çıkarları için İran ile savaşmayacağız ifadelerini kullanıyor mesela. Benzer bir ses Katar'dan, eski Başbakan Hamad Bin Casim'den geldi. Katar, İsrail'in güvenliği adına bir çatışmanın parçası olmayacak ifadelerini kullandı. Burada özellikle Riyad'ın kurduğu dengeye dikkat çekmek gerekiyor sevgili dinleyenler. Suudi Arabistan söylem düzeyinde Birleşik Arap Emirlikleri'ne destek veriyor gibi görünse de sahada elini taşın altına koymaktan özenle kaçınıyor Riyad yönetimi. Hatta Birleşik Arap Emirlikleri yanlısı çevrelerin Riyad'ı İran ile fazla sık fısıldaşmakla suçlaması bile bu iki ülke arasındaki çatlağın ne kadar derin olduğunu ortaya koyuyor. Bu noktada çarpıcı iddialar da yok değil. İran gerçekleştireceği bazı operasyonları önceden Riyad'a bildirdiği iddiası gibi. Bölgeyi okuyan uzmanlar bunu tek bir şekilde yorumluyor. Tahran, Riyad ve Abu Dhabi arasındaki makası sonuna kadar açmak istiyor. İran bu hamlesiyle sevgili dinleyenler Riyad'a şunu söylüyor veyahut da diğer körfez ülkelerinin tamamına, bizim sizinle bir derdimiz yok, bizim derdimiz Abu Dhabi ile mesajını bölge ülkelerine gönderdiğini söylemek mümkün. Peki İran neden Birleşik Arap Emirlikleri'ni bu kadar hedef haline getirdi? Aslında İran'ın Birleşik Arap Emirlikleri'ni neden savaşın en ağır saldırılarına maruz kıldığını açıklayan pek çok analizi okumak mümkün. Orta Doğu ve Batı medyasında bu noktada yazılan birçok değerlendirme var. Bu tercih aslında rastlantı değil, çok katmanlı bir stratejik hesabın ürünü olduğunu söylememiz mümkün. Birinci neden İsrail'e yakınlık. İbrahim anlaşmalarının ardından Birleşik Arap Emirlikleri bölgede İsrail'e en yakın Arap devleti haline geldi. İranlı yetkililer Abu Dhabi'yi düşmanların üssü olarak nitelendiriyor. Zira bakıldığı zaman pek çok İran medyasına yansıyan değerlendirmelerde inanılmaz bir öfke söz konusu Birleşik Arap Emirlikleri'ne yönelik. Birleşik Arap Emirlikleri ile İsrail arasında normalleşme anlaşmasıyla başlayan süreç bugün artık askeri koordinasyona uzanan bir yolculuğa dönüşmüş durumda. İran bu yolculuğu hem pratik hem de sembolik tehdit olarak okuyor. İkinci neden ise Körfez bloğunu bölme stratejisi. İran bu savaşta Suudi Arabistan ile iletişim kanallarını kapatmadı. Katar'a açık tutumla mesajlar gönderdi ama Birleşik Arap Emirlikleri'ne sistematik biçimde baskı uyguladı. Amacı ise Körfez'i tek blok olarak değil, ayrışan parçalar olarak muhatap almak. Eğer Suudi Arabistan ve Katar Birleşik Arap Emirlikleri'nin yanında değilse, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Arap dünyasının sesini temsil ettiği iddiası kendiliğinden çökecek diye düşündüğü Tahran yönetimi. Üçüncü neden ise ekonomik çıkar çatışması. Birleşik Arap Emirlikleri OPEC'ten çekilme kararını aldı. Piyasaya kendi petrolünü arz etmeye yönelik bir strateji izleyecek bundan sonra. Bu zaten yaptırımlar altındaki İran'ın petrol gelirini daha da baskılayan bir tutum olacak. İran bunu ekonomik bir savaş eylemi olarak değerlendiriyor. Fujairah Limanı bu stratejinin merkezinde duruyor. Fujairah, Birleşik Arap Emirlikleri'nin önemli limanlarından biri. Birleşik Arap Emirlikleri, Hürmüz Boğazı'nı devre dışı bırakarak petrol ihraç etmesini sağlayan bu limana büyük yatırımlar yaptı. İran bu limanı stratejik olarak tehdit olarak gördü ve görüyor da ve saldırılarla işlevsizleştirmeye çalışıyor. Mesajı şu İran'ın, Boğazı devre dışı bırakmak istiyorsanız alternatif yolu da kapatabiliriz, diyor Tahran Birleşik Arap Emirlikleri'ne. Tüm bu nedenleri bir araya getirdiğimizde sevgili dinleyenler şunu görmek mümkün. İran, Birleşik Arap Emirlikleri'ni tesadüfen değil, bilinçli olarak Körfez içindeki en kırılgan halkı olarak seçti ve bu seçim stratejik açıdan tutarlı gözüküyor. Birleşik Arap Emirlikleri hem en çok maruziyet altındaki aktör hem de geri adım atmazsa bölgede en büyük siyasi maliyeti ödeyecek ülke olarak görülüyor. Peki tüm bu tablo bize ne söylüyor? Çok net bir gerçek var. Birleşik Arap Emirlikleri şu an tarihinin en büyük kumarını oynuyor sevgili dinleyenler. Washington'ın stratejik çıkarları değiştiğinde dün omuz omuza durduğu rejimleri nasıl bir gecede yapayalnız bıraktığını defalarca gördük. Amerika Birleşik Devletleri'nin Afganistan'dan çekilme hikayesi gözümüzün önünde. Tarih bölge halkıyla, komşularıyla ve kendi coğrafi gerçekleriyle bağlarını koparan yapıların kiralık güvenlik şemsiyeleri altında uzun süre hayatta kalamadığını bize defalarca gösterdi. Bugün Abu Dhabi'nin tüm geleceğini ABD ve İsrail'in desteğine bağlaması bölge uzmanlarınca sonucu şimdiden belli kaybeden bir kumar olarak nitelendiriyor. Evet, bu güvenlik ortaklığı kısa vadede Birleşik Arap Emirlikleri'ne konforlu bir koruma sağlıyor gözükebilir. Hatta bugün o şemsiyenin altında kendilerini güvende de hissedebilirler. Ama bu güvenliğin faturası her geçen gün ağırlaşıyor Birleşik Arap Emirlikleri'ne. Bölgesel meşruiyeti aşınıyor, İslam dünyasındaki imajı zedeleniyor ve komşularla olan o kadim ilişkilerde onarılması güç çatlaklar oluşuyor. Asıl soru ve asıl büyük korku ise gün gelip ABD bu coğrafyadan elini eteğini çektiğinde bölgede yapayalnız kalmış, komşularıyla köprüleri atmış ve İran ile baş başa bırakılmış bir Birleşik Arap Emirlikleri ne yapacak sorusu önemli bir soru olarak Abu Dhabi yönetiminin önünde duruyor. Unutmamak gerekiyor ki coğrafya kaderdir ve bu kaderde kalıcı olanlar dışarıda gelen koruyucular değil, bu toprağın asıl sahipleridir. Pakistan sevgili dinleyenler bir yandan ABD ile İran arasındaki diplomatik bir köprü kurmaya çalışırken diğer yandan da yine Abu Dhabi ve işgal devletinin hedefinde ülke olarak dikkat çekiyor. Bu hafta içerisinde Amerika Birleşik Devletleri'nin yayın organlarından CBS, Pakistan'ın İran askeri uçaklarını koruma altına alarak Tahran'a doğrudan lojistik destek sağlıyor iddiasında bulundu. İran bu durumu heyet güvenliği olarak açıklasa da ABD'li Senatör Lindsey Graham gibi Siyonist destekçisi isimler Pakistan'la ilişkilerin derhal yeniden değerlendirilmesini talep etti. Burada asıl dikkat çeken nokta ise Pakistan'ın bölgedeki geleneksel arabulucu rolünün hedef alınması. Pakistan, İran, Suudi Arabistan ve ABD arasında denge kurabilen ender aktörlerden biri olarak ön plana çıkıyor. Ancak yine Birleşik Arap Emirlikleri'nin medyasında Pakistan'ın İran'ın PR yöneticisi olarak yaftalanması, İslamabad'ı masanın dışına itme girişimi olarak okunuyor. Eğer Pakistan masadan kalkarsa İran'la müzakere edecek güvenilir bir kanal kapanmış olacak. Bu da diplomasi kapısının kapanıp askeri seçeneklerin masaya gelmesi demek olarak okunuyor uluslararası değerlendirmelerde. Tabii bir de resmin görünmeyen tarafı var. Pekin, Pakistan ve İran'ın Çin ile olan yakınlaşması Batı cephesinde şüpheli bir ittifak olarak kodlanıyor. Çin'in kuşak ve yol projesinin bu iki kilit ülkesi üzerindeki baskı aslında Asya'nın enerji ve ticaret yollarını kontrol etme mücadelesinin bir parçası olarak görülüyor. Pakistan'ın arabuluculuktan dışlanması Çin'in bölgedeki diplomatik manevra alanı da daraltacağı öngörülüyor. Toparlamak gerekirse bu konuyu sevgili dinleyenler, Pakistan üzerindeki bu baskı basit bir dış politika sürtüşmesi değil, bölgenin son emniyet sübabını sökme girişimi olarak görmek mümkün. İslamabad'ın arabulucu kimliğinin İran destekçiliği etiketiyle zehirlenmesi aslında Orta Doğu ve Güney Asya hattında diplomasi dilinin resmen iflas ettirilmek istendiğinin bir delili olarak karşımızda duruyor. Burada kurulan asıl tuzak şu: Pakistan'ın arabuluculuk rolü sonlandırılırsa Tahran ile Batı arasındaki köprüler tamamen, yani Batı'dan kasıtla Amerika Birleşik Devletleri arasındaki köprüler tamamen yıkılabilir. Köprüler yıkılırsa geriye konuşacak diplomatlar değil, mühimmatlar kalır deniliyor. Bu kurgu sadece İran'ı yalnızlaştırma operasyonu değil, aynı zamanda Çin'in kuşak ve yol vizyonunu güvenli limanlardan mahrum bırakmayı, Birleşik Arap Emirlikleri ve İsrail eksenli yeni bölgesel dizaynı rakipsiz kılmayı ve dahi Asya'nın enerji koridorlarını Batı'nın stratejik ambargosu altına almayı hedeflediği yorumları yapılıyor. Özetlersek, savaşa dönülmesi taraftarı olan çevrelerin Pakistan üzerine sürülen bu diplomatik leke aslında bölgeyi büyük bir fırtınaya hazırlama operasyonu sevgili dinleyenler. Eğer İslamabad bu baskı altında masadan kalkmaya zorlanırsa açılan boşluk barışla değil doğrudan askeri müdahalenin önünün açılmasını sağlayacağını öngörmek mümkün. Birleşik Arap Emirlikleri medyası az önce ifade ettiğimiz gibi Pakistan'ı İran'ın PR yöneticisi olarak yaftalıyor. Aslında yapılmak istenen şey Pakistan'ı saf dışı bırakarak kaçınılmaz bir çatışmanın PR'ı yapılmaya çalıştığını söylememiz daha doğru, daha yerinde bir tespit olur kanaatimizce. Programımızın bu bölümünde İstanbul'da düzenlenen Saha Expo Savunma Sanayi Fuarı'nın uluslararası yankılarını konuşmak istiyoruz sevgili dinleyenler. Özellikle Körfez ülkelerinin neden artık Washington yerine giderek daha fazla Ankara'ya yöneldiğini, Türk savunma sanayinin nasıl bölgesel bir alternatif güce dönüştüğünü ve bunun jeopolitik sonuçlarını ele almak istiyoruz. Son haftalarda dikkatinizi çekmiştir. Orta Doğu'da dikkat çekici bir tablo ortaya çıktı. ABD'nin yıllardır Körfez güvenlik mimarisindeki o tartışmasız hakimiyeti ilk kez ciddi biçimde sorgulanmaya başlandı. Bunun nedeni yalnızca Amerikan silahlarının pahalı olması değil. Asıl mesele teslimat gecikmeleri, mühimmat sorunları ve İran'ın geliştirdiği yeni nesil İHA ve füze tehditlerinin mevcut sistemlerde açtığı gedikler. Middle East Eye'da yer alan analizlere göre Körfez ülkeleri son aylarda yoğun biçimde Türk savunma sistemlerine yönelmeye başladı. Özellikle İran ile yaşanan gerilimler ve bölgede artan drone saldırıları Körfez başkentlerinde ciddi bir alarm oluşturdu. Çünkü bugünkü savaşların karakterinde değişen bir tablo var. Artık sadece yüksek irtifa füze savunma sistemleri yeterli görülmüyor. Uygun maliyetli dronelar, kamikaze İHA'lar ve sürü saldırıları milyarlarca dolarlık hava savunma ağlarını zorlayabiliyor. Bunu müşahede ediyoruz son dönemdeki gerilim alanlarında. İran'ın uzun menzilli İHA kapasitesi ve vekil güçler üzerinden yürüttüğü asimetrik savaş modeli Körfez ülkelerini yeni çözümler aramaya ittiğini söylüyor Middle East Eye. Bu noktada da Türkiye'nin sunduğu savunma paketlerinin tam da bu ihtiyaca cevap verdiği belirtiliyor. Daha hızlı teslimat, daha düşük maliyet, sahada test edilmiş sistemler ve batılı ülkelerdeki siyasi kısıtlamalara kıyasla daha esnek bir işbirliği modeli söz konusu. Türkiye'nin bu denkleme girmesini sağlayan nedenler olarak sıralıyor ve Ankara'nın güvenlik alanındaki bölgesel etkisinin genişlediği gösteriliyor. Bir diğer dikkat çekici başlık ise Alman basınında çıkan iddialar oldu sevgili dinleyenler. Welt gazetesine göre Berlin yönetimi Türkiye'nin Typhoon Block 4 ve Yıldırım Han projelerini değerlendirebileceğini ileri sürmesi bir hayli yankı buldu uluslararası medyada. Avrupa savunma mimarisi ciddi bir dönüşüm geçiriyor sevgili dinleyenler. ABD'nin güvenlik şemsiyesinin geleceği konusunda Avrupa'da soru işaretleri bir hayli artmış vaziyette. Almanya'nın Türkiye'ye yönelmesi ihtimali bile birkaç yıl öncesine kadar elbette düşünemezdi. Bu durum üç gerçeği ortaya koyuyor. Türkiye artık yalnızca bölgesel değil, NATO ölçeğinde savunma üreticisi bir ülke olarak görülüyor. Bugün ortaya çıkan tabloyu sadece silah satıcısı olarak okumak da eksik olur kanaatimizce. Aslında yaşanan şey şu: küresel güvenlik mimarisi parçalanırken orta ölçekli güçler kendi savunma ekosistemlerini kuruyor. Türkiye'de bu dönüşümün en dikkat çekici örneklerinden biri olarak gösteriliyor. Evet, bir dönem yalnızca NATO'nun güney kanadında savunma tüketicisi olan Ankara artık İHA ihraç eden, hava savunma sistemleri geliştiren, füze teknolojileri üreten ve Körfez'den Avrupa'ya kadar geniş bir coğrafyada alternatif güvenlik ortağı olarak görünen bir aktöre dönüştü. Körfez ülkelerinin Ankara'ya yönelmesi yalnızca teknik bir mesele değil, stratejik bir tercih aynı zamanda. Çünkü artık bölgedeki birçok başkent şu soruyu soruyor: ABD her zaman zamanında gelir mi? Ve görünen o ki bu soruya verilen cevap değiştikçe Türkiye'nin savunma diplomasisi de daha da güç kazanıyor. Türkiye'nin artan jeostratejik önemini gösteren bir başka gelişmeye daha dikkatlerinizi çekmek istiyoruz sevgili dinleyenler. Bu hafta içerisinde Belçika Kraliçesi Matilde 450 kişilik bir heyetle Türkiye'ye geldi. 450 kişi. Yani bir gezi değil, bir protokol ziyareti değil. Peki ne bu ziyaret? Bu ziyaretin arkasında ne var ve Türkiye için ne anlama geliyor? Belçika her yıl iki ülkeye ekonomik misyon adını verdiği özel bir heyet gönderiyor. Kraliyet ailesi liderliğinde yüzlerce iş insanı ile birlikte. Bu yıl seçtikleri iki ülke Türkiye ve Suudi Arabistan. Belçika'nın Türkiye'ye böyle büyük çaplı misyonu tam 14 yıl aradan sonra gerçekleştiriyor. Yani 2012'den bu yana ilk kez. Belçika heyetinin ilk durağı ne bir ticaret fuarı ne bir müze oldu. Belçika Kraliçesi ve 450 kişilik iş adamı heyeti Türkiye'ye gelir gelmez tabiri caizse soluğu Baykar'da aldı. Belçika Savunma Bakanı ziyaretin ardından şu ifadeleri kullandı: bu şirket tüm NATO'da eşsiz çünkü sürekli yeniliği vizyon haline getirmiş. Peki Belçika bu ziyareti neden bu kadar önemsedi? Burada şu noktanın altını çizelim. Küresel jeopolitikte büyük bir değişim yaşanıyor sevgili dinleyenler. Az önce de ifade ettiğimiz gibi ABD Avrupa'nın savunmasına eskisi kadar destek olamayacağını açık açık söyledi. Almanya'da ABD askeri üsleri konusunda belirsizlik yaşanıyor. Fransa kendi yolunu çizmekle meşgul. Avrupa şunu soruyor kendine: kendi güvenliğimizi nasıl sağlarız? Ve cevaplardan biri de Türkiye'den geliyor. Türkiye, NATO üyesi, kendi kendine savunma sanayisini büyük ölçüde kurmuş bir ülke. Drondan, zırhlı araca, savaş gemisinden füzeye varıncaya kadar savunma sanayinde çok ciddi mesafe kat etmiş bir ülke olarak ön plana çıkıyor. Yani Belçika Savunma Bakanı'nın 60 Belçikalı savunma şirketiyle birlikte bu ziyareti yapması öyle rastlantı bir ziyaret değil. Belçika, Türk savunma teknolojisini oldukça yakından takip ediyor ve istiyor. Sadece savunmada değil, İki ülke arasındaki ticaret hacmi 2025'te yaklaşık 9 milyar euroya ulaştı sevgili dinleyenler. Hedef ise 15 milyar euro. Yani neredeyse iki katına çıkarmak istiyor Belçikalılar. Heyette ilaç, lojistik, yeşil enerji, uzay bilimleri ve dijital dönüşüm alanlarında şirketler vardı. Bu ziyarette 30'dan fazla anlaşma imzalandı. Gıdadan teknolojiye, e-ticaretten tedarik zincirlerine kadar. Bir de şu ilginç detayı verelim bu noktada. Türkiye bu görüşmelerde defalarca şunu vurguladı: gümrük birliğinin yenilenmesi gerekiyor. 1996'dan beri yürürlükte olan bu anlaşma güncellenmezse büyüme potansiyeli kısıtlı kalıyor mesajını verdi Türkiye. Belçika bu çağrıyı destekliyoruz ifadeleriyle karşılık verdi sevgili dinleyenler. Belki bu noktada son bir soru olarak bu ziyaret neden şimdi gerçekleştiğine bakalım. Çünkü Türkiye bu yıl hem NATO zirvesine hem de COP31'e ev sahipliği yapacak. Güvenlik ve iklim iki farklı küresel eksen ve Türkiye her ikisinde de masanın başında ev sahibi olarak oturacak. Belçika bu tabloyu okudu ve biz de bu masada yer almak istiyoruz dedi. 450 kişiyle, kraliçeyle, savunma bakanıyla ve onlarca anlaşmayla geldiler. Türkiye'nin önümüzdeki yıllarda Avrupa ile ilişkisi sadece üyelik müzakereleri çerçevesinde değil, çok daha somut ve karşılıklı çıkara dayalı bir zemine oturacak gibi duruyor. Bu bir başlangıç mı yoksa gerçek bir dönüşüm mü? Bunu zaman gösterecek elbette. Son gündem maddemiz Trump'ın Pekin ziyareti olacak sevgili dinleyenler. Evet, bugün 13 Mayıs ve ABD Başkanı Donald Trump şu an Pekin'de bulunuyor. 8,5 yıl aradan sonra bir Amerikan başkanı ilk kez Çin topraklarında ve bu ziyaret sıradan bir diplomatik temas değil, 3 gün sürecek bir ziyaret. 21. yüzyılın güç mimarisini yeniden şekillendirebilecek kararların alınacağı bir ziyaret olarak görülüyor. Peki Trump neden şimdi Pekin'de? Güçlü bir lider olarak mı yoksa köşeye sıkışmış bir lider olarak mı? Bu soruyu cevaplamak için önce masanın iki tarafına birazcık daha yakından bakalım. Trump geleneksel olarak elinde koz olan taraf olmayı sever ama bu sefer tablo birazcık farklı gözüküyor. Son 6 haftaya bakın. İran'a karşı yürütülen savaş, ABD ordusunun silah ve cephane stoklarını ciddi ölçüde eritti. Kamuoyu desteği ise tarihinin en düşük seviyelerinde bulunuyor. Reuters'ın son anketine göre Amerikalıların %60'ından fazlası bu savaşı onaylamıyor ve Kasım'da Kongre ara seçimlere gidecek. Trump'ın partisi için her hatalı adım koltuk kaybına dönüşebilir. Ticaret cephesi de öyle, Trump'ın beklediği gibi gitmedi. Trump, Çin'e yüklenen tarifelerin Pekin'i teslim alacağını düşünüyordu ama olmadı. Tam tersine Çin, nadir toprak elementi ihracatını kısıtladı ve bu hamle bazı Amerikan üretim hatlarını fiilen durdurdu. Elektrikli araçlardan savunma sanayine kadar uzanan bu bağımlılık, Washington'ın ne kadar kırılgan olduğunu gözler önüne serdi. Bunun üzerine Washington geri adım attı. Tarifeler düşürüldü. Çinli analistler bu tabloyu şöyle özetliyor. Trump Çin'e ihtiyaç duyuyor, Çin Trump'a değil. Peki Trump ne istiyor bu ziyaretten? Üç temel başlık öne çıkıyor. Birincisi İran. Hürmüz Boğazı'nın kapanması küresel bir enerji kriziyle sonuçlandı. Ve kriz uzadıkça hem Amerikan kamuoyunun hem de müttefiklerin sabırsızlığı artıyor. Trump Çin'in Tahran üzerindeki etkisini kullanarak bir çıkış yolu arıyor. Çin, İran'ın petrolünü satın alan en büyük alıcı. İlişkinin derinliği buradan kaynaklanıyor. İkincisi ise ekonomi. Kongre seçimleri öncesinde somut bir kazanım lazım Trump yönetimine. Üçüncüsü yapay zeka ve çipler. Teknoloji kısıtlamaları karşılıklı baskıya neden oluyor. Bir çeşit teknik mütareke mümkün. Bu da masada olacak elbette. Şimdi masanın diğer tarafına geçecek olunursa sevgili dinleyenler. Xi Jinping'in bu ziyareti farklı bir pozisyonda karşılıyor. Elinde koz var ve bunu biliyor Çin yönetimi. Çin de İran savaşından zarar gören ülkeler arasında elbette. Hürmüz'den geçen ham petrolün yarısından fazlası Çin'e gidiyor zira. Boğaz'ın kapanması Pekin'in enerji güvenliğini doğrudan tehdit ediyor. Yani Çin de krizin bitmesini istiyor. Ama Çin aynı zamanda bu krizden kazanımlar elde ediyor. Dünyaya şu mesajını veriyor Çin. Biz uluslararası hukukun yanındayız. Biz öngörülebilir bir ortağız. Biz tarihin doğru tarafındayız diyor adeta. Bu söylem Latin Amerika'ya, Asya'ya, Afrika'ya hitap ediyor ve her Amerikan hatasında bu anlatı birazcık daha güçleniyor. Estonya gazetesi Postumuz bu tabloyu keskin bir şekilde analiz ediyor. Çin'in ABD'yi doğrudan yenmesine gerek yok. Washington kendi enerjisini yanlış cephelerde tükettikçe Pekin uzun vadeli altyapısını kurmaya devam ediyor. Limanlar, ticaret yolları, dijital ağlar ve yapay zeka yatırımları ile diyor Estonya gazetesi. Peki Xi ne istiyor bu görüşmeden? Bir kelimeyle özetlemek gerekirse Tayvan. Pekin açısından her şeyin üzerinde duran kırmızı çizgi bu ada. Çin en azından ABD'nin Tayvan'ın bağımsızlığına karşı çıkmak yerine desteklememek gibi bir dil değişikliğine gitmesini istiyor. Kulağa küçük bir nüans gibi geliyor ama bu nüans Tayvan'ın en önemli destekçisi olan Washington'ın güvenilirliğini Asya'da derinden sarsabilir. Trump Aralık ayında 11 milyar dolarlık silah satışını Tayvan'a onaylamıştı. Çin'in bunu nasıl okuduğunu tahmin etmek zor değil elbette. Tayvan ve İran dışında masada ne var peki? Yapay zeka ve yarı iletkenler. Bu alan artık salt ticari bir mesele değil sevgili dinleyenler. Ulusal güvenlik meselesi olarak görülüyor. Dünyanın en gelişmiş çiplerinin büyük çoğunluğu Tayvan'da üretiliyor. Yapay zeka veri merkezlerinden modern silah sistemlerine kadar uzanan bu bağımlılık Tayvan Boğazı'nı bir sonraki Hürmüz'e dönüştürebileceği söyleniyor. Hatta daha yıkıcı olabilir. Enerji bağımlılığının yerini çip bağımlılığı alıyor ifadeleri bir hayli ön plana çıkartılıyor uluslararası analizlerde. Peki Avrupa ne düşünüyor bu konuda? Avrupa basını bu ziyareti ilginç bir gerilimle izliyor. Fransız Liberasyon gazetesi tarihin hegemonya değişimi dönemlerine benzetiyor bu tabloyu. Gücünü korumaya çalışan öngörülemez bir Amerika karşısında ortak krallık tahayyülünü yeniden inşa eden bir Çin. İki güç arasında gerçek bir uzlaşının mümkün olduğunu ise çok az insan inanıyor diyor Fransa medyası. Hollanda medyası ise tam tersi bir endişeyi dile getiriyor. Ya çok yakınlaşırlarsa Trump ve Xi'nin kişisel ilişkisi otoriter eğilimlerin pekişmesine zemin hazırlayabilir. Uluslararası hukuk, kurumsal güven, liberal düzen bunlar iki liderin de öncelik listesinin üst sıralarında değil. Hollanda medyası dünya için asıl tehlikenin tam bir kopuş değil, tam bir yakınlaşma olduğunu savunuyor. Sonuç olarak sevgili dinleyenler, Trump ziyaretten önce Xi için şunları söyledi. Onu çok saygıyla karşılıyorum. Umarım o da beni saygıyla karşılar. Bu cümle masum gibi görünüyor ama içinde çok şey barındırıyor. Çünkü bir Amerikan devlet başkanının Çin liderinin saygısını kazanmayı umduğunu açıkça dile getirmesi bu başlı başına bir konumlanma. Avrupa basınının ortak sorusu ise şu. ABD gerçek rakibinin Tahran'da değil Pekin'de olduğunu hala anlayabiliyor mu diyor soruyor. Bu sorunun cevabı önümüzdeki 3 günde kısmen şekillendireceğini beklemek mümkün. Ama tam yanıt yıllar içinde netleşecek. Şunu söyleyebiliriz sevgili dinleyenler, Trump bu ziyareti bir zafer turu olarak kurgulamak istiyor. Xi ise bir güç testi olarak okuyor. Bakalım kimi mesajı daha çok karşılık bulacak. Evet, bir sınır ötesi programımızın böylelikle sonuna gelmiş bulunuyoruz sevgili dinleyenler. Yeni bir sınır ötesi programında buluşmak ümidiyle. Hoşça kalın, esen kalın efendim.
Beytullah Demircioğlu'yla sınır ötesini dinlediniz.